Eroin. Christian F.'nin korkunç anıları. Christian F. 1. kaset, 1. yüz. Altın Kitaplar Yayın Evi. 4. basım, 1999. Çeviren Ümit Kıvanç, Erol Özbek. 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Bu bir roman değil. Christian'ın kelimesi kelimesine gerçek, yaşanmış, tüyler ürpertici öyküsü. Bu kitabı oluşturan anılarını anlattığında Christian 16 yaşındaydı. 12 yaşında esrara, 13 yaşında eroine başlamıştı. Müptela oldu. Sabah okula gitti, öğleden sonra kendisi gibi eroinman olan arkadaşlarıyla birlikte fahişelik yaparak eroin parası kazandı. Annesi tam 2 yıl kızının bu ikili yaşantısını fark etmedi. Christian, kendisini uyuşturucu kullanmaya iten rahatsızlıklarını, tepkilerini ve çocukluktan genç kızlığa geçme çağında bir eroinman olarak yaşadıklarını bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştı bu kitapta. Bugün artık üzülerek belirtelim, eroin yaygın bir problem haline gelmektedir toplumumuzda. Ama bütün toplumlar için büyük bir tehlike. Christian'ın öyküsünün çok yakınımızda tekrarlanmaması için bir uyarı saymalıyız onun anlattıklarını. Her gün 13-15 yaşlarında pek çok çocuğun, gencin adlarını gazetelerde aşırı dozda eroin alarak öldü başlığı altında okumamamız için bir uyarı. Ön söz. Batı Alman Stern dergisinin muhabiri Kai Hermann ve Horst Reck, Christian F. ile 1978 yılının başlarında bir davanın tanığı olarak ifade verdiği Berlin'de karşılaştılar. Gençlerin durumu hakkındaki araştırmalarını tamamlamak üzere onunla bir görüşme için anlaştılar. Başlangıçta 2 saatlik bir görüşme olarak tasarlanan konuşmaları 2 aylık bir çalışmaya dönüştü. Bir noktadan sonra artık röportajcı değil, Christian'ın anlattıklarından dehşete düşen dinleyiciler oldular. Konuşmaların teyp bantlarındaki kayıtlarından da bu kitap ortaya çıktı. Christian'ın hikayesinin gençlerin büyükçe bir kesiminin durumu hakkında en mükemmel hazırlanmış rapordan daha çok şey anlattığı kanısındaydık. Christian bu kitabın ortaya çıkmasını istiyordu. Çünkü hemen hemen bütün eroinmanlar gibi yeni yetişmekte olan gençlerdeki uyuşturucu madde iptilası konusunda hüküm süren utanç suskunluğunu kırma isteği duyuyordu. Eroinmanlar grubundan hayatta kalanlar ve ana babaları bu projeyi desteklediler. Fotoğrafları ve isimleriyle kitabın belgesel niteliğine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söylediler. Burada ailelerin durumunu göze alarak yalnız adlarını verdik, soyadlarını ise saklı tuttuk. Başka bakış açılarını da yansıtmak ve eroin sorununun analizine katkıda bulunmak için Christian'ın annesinin ve ilişkide olduğu başka insanların açıklamalarını da metnin ara yerlerine serpiştirdik. İddianame. Savcının Berlin Eyalet Mahkemesi'ne verdiği 27 Temmuz 1977 tarihli iddianamesinden. 20 Mayıs 1976 tarihinden beri yasal sorumluluğa sahip bir genç durumunda bulunan öğrenci Christian Vera F., bu tarihten sonra Berlin'de sürekli ve kasıtlı olarak Federal Sağlık Bakanlığı'nın gerekli iznini almadan uyuşturucu maddeler kanunu hükümlerine tabi madde ya da bileşimler almakla suçlanmaktadır. Davalı Şubat 1976 tarihinden bu yana eroin almaktadır. Kendisi başlangıçta aralıklarla ve sonra her gün olmak üzere bir çeyrek dozu iğneyle kendisine şırınga etmiştir. 1 ve 13 Mart 1977 tarihli 2 kontrol sırasında sanık Hayvanat Bahçesi metro istasyonunda görülerek aranmıştır. Birincide üstünden 18 miligram, ikincisinde 140.7 miligram eroin ihtiva eden madde çıkmıştır. Ayrıca 12 Mayıs 1977 tarihinde sanığın özel eşyaları arasında yaldızlı bir kağıda sarılı olarak yine 62.4 mg eroin ihtiva eden bir madde bulunmuştur. Bu defasında üstünden eroinman gereçleri de çıkmıştır. Yapılan incelemede gereçlerin üzerinde eroin içeren kalıntılar saptanmıştır. İdrar tahlilinde de morfin bulunmuştur. 12 Mayıs 1977 tarihinde sanığın annesi Bayan U.F. kızının özel eşyaları arasında 62.4 mg eroin ihtiva eden madde bularak polise göndermiştir. Sanık ifadesinde 1976 Şubat'ından beri eroin kullandığını ve 1976 kışında da eroin alabilecek parayı temin etmek için fuhuş yaptığını belirtmiştir. Sanığın eroin kullanmayı sürdürdüğü sanılmaktadır. Karar. Neumünster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 14 Haziran 1978 tarihli kararında halk adına karar. Konu: Christian Vera F. hakkında uyuşturucu suçundan dolayı yürütülen cezai takibat. Sanık sürekli bir şekilde uyuşturucu madde edinmekten ve buna bağlı olarak sürekli vergi kaçırmaktan suçlu görülmüştür. Sanığa gençlik suçlularına uygulanan cezanın uygulanıp uygulanmayacağı davranışına bağlı olacaktır. Sebepler: Sanık 13 yaşına kadar normal bir gelişim geçirmiştir. Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahiptir ve eroin edinmenin cezayı gerektiren bir eylem olduğunu kavramıştır. Gerçi sanığın henüz 20 Mayıs 1976 cezai sorumluluk yaşı, tarihinden önce uyuşturucu müptelası olduğuna dair yeterince belirti vardır. Ancak bu ne cezai sorumluluğunu ne de suç işleme yeteneğini geçersizleştirmemiştir. Sanık bu arada durumun farkına varmış ve uyuşturucudan uzak durmaya çalışmıştır. Bu nedenle davranışının yanlışlığını görecek ve buna göre davranabilecek durumda olduğu kabul edilebilir. Sanığın yeniden suç işleme durumuna geri dönmesi mümkünse de şu anda gelecek açısından iyimser olunabilir. Sanığın bundan sonraki gelişimi en azından yakın bir gelecekte dikkatle izlenmelidir. Müthiş heyecan vericiydi. Annem günlerdir sandık topluyor, bavul yerleştiriyordu. Bizim için yeni bir hayatın başlamak üzere olduğunu fark etmiştim. 6 yaşına gelmiştim ve taşınır taşınmaz okula başlayacaktım. Annem soluk almadan eşya toplar ve bu arada gitgide sinirlenirken ben bütün günümü Bölker'in çiftliğinde geçirdim. Sütleri sağ olsun diye ineklerin ağla gelmesini bekledim. Domuzlara yem verdim, biliçleri besledim, öbür hayvanlarla otların üstünde yuvarlandım. Kedi yavrularını gezdirdim biraz. Harika bir yazdı, aklım ererek yaşadığım ilk yazdı. Kısa bir süre sonra uzaklara, Berlin diye bir büyük kente gideceğimizi biliyordum. Önce annem yalnız başına uçağa binip gitmişti Berlin'e. Oturacağımız evi hazır etmek istiyordu. Birkaç hafta sonra da kız kardeşim, benle babam gittik. Kardeşimle ben uçağa ilk biniyorduk. Her şey olağanüstü heyecan vericiydi. Annemle babam bundan böyle hayatımızı geçireceğimiz 6 odalı muazzam eve ilişkin harika şeyler anlatıyorlardı. Artık çok para kazanacaklardı. Annem o zaman bize koskoca bir oda vereceklerini söylüyordu. Enfes mobilyalar alacaklardı. Annem o sıralarda odamızın nasıl döşeneceğini ayrıntılarıyla tasvir ediyordu. Bunu hala hatırlıyorum çünkü çocukluğum boyunca bu olayı gözümün önünde canlandırmaktan vazgeçmedim. Ben büyüdükçe hayalimdeki oda güzelleşiyordu. Sonra içine girip oturduğumuz evi de hiç unutmadım. Belki de evden korktuğum içindi bu. O kadar büyük ve boştu ki yolumu kaybedeceğimden korkmuştum. Yüksek sesle konuşunca felaket yankı yapıyordu. Odaların sadece 3 tanesinde birkaç parça mobilya vardı. Bizim odamızda 2 yatakla içinde oyuncaklarımızın durduğu eski bir mutfak bulunuyordu. İkinci odada annemle babamın karyolası duruyordu. Odaların en büyüğünde ise bir kanepeyle 3-5 sandalye vardı. Birkaç gün sonra cesaretimi toplayıp bisikletle yalnız başıma sokağa çıkabildim. Çünkü az ileride yaşça benden bir parça büyük duran bazı çocukların oynadığını görmüştüm. Bizim köyde büyük çocuklar daima küçüklerle oynar, hem de onlara göz kulak olurlardı. Buradaysa sokaktaki çocuklar beni görünce "Bu da ne arıyor burada?" deyip bisikletimi aldılar hemen. Geri aldığımda lastiği patlamış ve bir çamurluğa inmişti. Babam bisikletin halini görünce beni kemerle dövdü. Ondan sonra bisikleti ancak evin içinde binebildim. Bizimkilerin asıl istedikleri odalardan 3'ünü büro yapmaktı. Bir evlendirme bürosu açmak istiyorlardı fakat hep sözünü ettikleri masayla koltuklar hiçbir zaman gelmedi. Mutfak dolabı da bizim odamızda kaldı. Bir gün divan, yataklar ve mutfak dolabı bir kamyona yüklendi ve Grobstadt'ta bir apartman katına taşındı. Burada apartmanın 11. katındaki 2,5 odaya tıkışıvermiştik ve bizim şimdiki küçücük odamızda annemin anlatıp durduğu o güzel eşyaların hiçbirine yer yoktu. Gropstadt 45 bin insanın yaşadığı yüksek apartmanlar demekti. Yüksek binaların arasında parklar, dükkanlar vardı. Uzaktan her şey yeni ve çok anlamlı görünüyordu ama apartmanların arasında biraz dolaşınca çiş ve bok kokusundan insanın burnunun direği kırılıyordu. Buna neden Gropstadt'ta bir dolu çocuğun ve köpeğin bulunuşuydu. Bu leş koku merdivenlerde çok daha felaketti. Annem ve babam merdivenleri pisletmekten vazgeçemeyen kenar mahalle çocuklarına küfredip duruyorlardı. Fakat aslında çocukların yapabileceği pek bir şey yoktu. Bunu ilk kez dışarıda oynarken sıkıştığımda fark ettim. Asansör gelip beni 11. kata çıkarıncaya kadar ben pantolonumu ıslatmıştım bile. Babam beni dövdü. Yukarı tuvalete yetişmeye çabaladım birkaç kez. Her defasında da dayak yedim. Sonra ben de kimsenin göremeyeceği bir yer bulup çömelmeye başladım. Apartmanların üst katlarından her taraf gözüktüğü için merdiven sahanlığı en emin yerdi. Gropstadt sokaklarında da önceleri aptal köylü çocuğuydum. Öbürkilerin elindeki oyuncaklardan hiçbiri bende yoktu. Su tabancam bile yoktu. Üstüm başım farklıydı. Başka türlü konuşuyordum ve oynadıkları oyunların hiçbirini de bilmiyordum. Hem bilmiyordum hem de sevmiyordum. Köydeyken sık sık bisikletleri atlar ormana dalardık. Bir çay geçerdi ormandan, bir de köprü vardı. Oraya giderdik. Suyun içinde şatolar yapar, barajlar kurardık. Bazen de hepimiz ayrı ayrı uğraşırdık. Ama sonunda yaptığımız şeyleri yıkıp yerle bir ederken hepimiz sevinir ve birlikte zevk alırdık. Köydeyken hiç çete reisimiz de olmamıştı. Ne oynayacağımıza ilişkin herkes bir şeyler önerebilirdi. En sonunda bir oyunu oynamaya karar verene kadar da bağırışıp çağrışırdık. Ve bazen büyüklerin dediği kabul edilmeyip küçüklerin istediği oyun oynanınca da bu hiçbir soruna yol açmazdı. Gerçek bir çocuklar demokrasisi yaşardık. Gropstadt'ta bizim blokta çocuklardan biri şefti. En güçlü oydu ve en güzel su tabancası onundu. Genellikle hırsız polis oynuyorduk. O çocuk tabii hırsızların çete reisi oluyordu ve oyunun en önemli kuralı o ne emrederse yapılmasıydı. Bunun dışında da birbirimizle değil, birbirimize karşı oynuyorduk. Her defasında iş bir başkasını herhangi bir şekilde kızdırmaya gelip dayanıyordu. Örneğin birinin yeni oyuncağını alıp kırmak. Bütün oyunlar karşısındakini perişan etmek, kendin için bir takım çıkarlar yaratmak, güç kazanmak ve gücünü göstermek olup çıkıyordu. En zayıflar en çok dayak yiyordu. Küçük kız kardeşim pek güçlü kuvvetli değildi ve biraz da ürkekti. Hep dayak yiyordu ve ona yardım edemiyordum. Okula başladım. Okula gideceğim diye çok sevinmiştim. Annemle babam okulda hep aklı başında davranmamı ve öğretmenim ne derse yapmamı tembihlediler. Bu bana da son derece mantıklı gelmişti. Köydeyken bütün çocuklar büyüklere saygı gösterirdik ve sanıyorum okulda çocukların boyun eğeceği bir öğretmen olacak diye sevinmiştim. Fakat okulda her şey bambaşkaydı. Daha birkaç gün geçmişti. Çocuklar ders sırasında sınıfta oraya buraya koşuşturmaya, savaş oynamaya başladılar. Öğretmen hanım hiçbir şey yapamıyordu. Boyuna "oturun" diye bağırıyordu. O bağırdıkça savaş yapanlar daha çok azıyor, öbürleri de gülüyordu. Hayvanları henüz çok küçük bir çocukken sevmeye başlamıştım. Bizim ailedeki herkes hayvanları çok severdi. Ben de bundan dolayı ailemle gurur duyardım. Bu kadar hayvan seven ikinci bir aile tanımıyordum. Ve ana babaları hayvan sevmeyen, dolayısıyla kendilerine hiç hayvan hediye edilmeyen çocuklara acırdım. 2,5 odalı evimiz zamanla küçük bir hayvanat bahçesi haline gelmişti. 4 farem, 2 kedim, 2 tavşanım, 1 muhabbet kuşum vardı. Berlin'e gelirken beraber getirdiğimiz köpeğimiz Ajax da yanımızdaydı tabii. Ajax hep yatağımın yanı başına kıvrılıp uyurdu. Ben uykuya dalarken bir kolumu yataktan aşağı sarkıtırdım ona hep dokunmak için. Köpeği olan başka çocuklar tanıdım. Onlarla çok iyi anlaşıyordum. Gropstadt'ın biraz dışında Rudow'da üzerlerine toprak atılmış eski çöplük tepelerinde oynuyorduk. Köpeklerimiz de bizimle birlikte oynuyordu tabii. Av köpeği en sevdiğimiz oyundu. Birisi bir yere saklanır, öbürküler onun köpeğini sıkı sıkı tutarlardı. Sonra köpek sahibini arardı. Benim Ajax bu konuda köpeklerin en beceriklisiydi. İçine kum koyduğum bir sandığım vardı. Öteki hayvanlarımı da bazen bu sandığa koyar, yanıma alır, hatta bazen okula bile götürürdüm. Öğretmenimiz biyoloji dersinde anlattığı bazı şeyleri onların üzerinde gösterirdi. Bazı öğretmenler dersteyken Ajax'ın yanımda oturmasına da izin vermişlerdi. Ajax sınıfı hiç rahatsız etmezdi. Zil çalana kadar çıtını çıkarmadan benim sıramın yanında öylece yatardı. Eğer giderek babamla aram bozulmasaydı, hayvanlarımla birlikte çok mutlu yaşayacaktım. Annem çalışıyor, babam evde oturuyordu. Evlendirme bürosu işi tamamen yatmıştı. Şimdi babam hoşuna gidecek bir iş bulmayı bekliyordu. Pejmür'de divanımızda oturur beklerdi ve çılgınca sinir krizleri giderek sıklaşıyordu. Annem işten döndüğünde ödevlerime yardım ederdi. Bir süre H harfiyle K harfini ayırt etmekte güçlük çektim. Annem bunu bir gece korkunç bir sabırla anlattı ama ben doğru dürüst dinleyemiyordum. Çünkü babamın gitgide sinirlendiğini fark ediyordum. Her defasında ne zaman başlayacağını tam tamına kestirebiliyordum. Mutfağa koşup süpürgeyi kaptı ve girişti. Sonra H ile K'nın farkını sordu. Cevaplayacaktım. Tek kelime konuşamadım bile. Bir daha sopa yedim ve yatağa gönderildim. Ödevlerimi yapmama yardım ediş tarzı böyleydi. Benim hırslı, çalışkan olmamı, daha iyi bir şeyler olmamı istiyordu. Onun dedesinin çok parası, doğuda bir basım evi, bir gazetesi ve daha başka malı mülkü de varmış. Savaştan sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bu malları elinden alınmış. İşte okulda bir şeyleri beceremeyeceğime inandığı zaman babamın öfkeden kudurması bundan ötürüydü. Bazı akşamları bütün ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Bir keresinde matematik defterime ev resimleri çizmem gerekiyordu. Evler 6 kare uzunluğunda ve 4 kare yüksekliğinde olacaktı. İlk evi çizip tamamlamıştım ki babam yanıma gelip oturdu. Ondan önce neyi nasıl yaptığımı kesinlikle biliyordum. Babam öteki evi hangi noktadan hangi noktaya kadar çizmem gerektiğini sordu. Korkudan kareleri saymayı bırakıp kafadan atmaya başladım. Her yanlış kareyi gösterişimde bir tokat yiyordum. Artık onun sorularına cevap vermeyi bırakıp zıplamaya başladığımdaysa yerinden kalkıp kauçuk ağacına doğru gitti. Kauçuk ağacını tutan bambu kamışını aldı, sonra resmen derim lif lif soyulana kadar sırtıma vurdu. Daha yemekte korkmaya başlardım. Masa örtüsünü kirletsem önümden bir şey alınıyor, bir şeyi devirsem dayak yiyordum. Bardağıma elimi uzatıp sütümü içmeye bile korkuyordum. Bu kadar korkunca da her yemekte mutlaka başıma bir iş geliyordu. Geceleri babama çok tatlı bir dille dışarı çıkıp çıkamayacağımı sorardım. Geceleri sık sık giderdi. Biz de böylece rahat bir soluk alabilirdik. Bu akşamlar gerçekten huzur doluydu ama gece geç vakit o eve dönünce yine bir felaket olabilirdi. Genellikle biraz içmiş olurdu ve en küçük bir şey onun zincirlerinden boşanmasına yeterdi. Dağınık duran oyuncaklar ya da elbiseler olabilirdi bu örneğin. Babam her zaman hayatta en önemli şeyin düzen olduğunu söylerdi ve gece geldiğinde düzensizlik görürse beni yatağımdan sürükleyip döverdi. Kız kardeşim de kendine düşeni alırdı tabii. Sonra babam eşyalarımızı yerlere saçar, 5 dakika içinde her şeyi gayet düzenli görmek istediğini söylerdi. Bunu çoğunlukla başaramazdık ve yeniden dayak yerdik. Böyle durumlarda annem genellikle kapının orada durur ağlardı. Bizi savunmaya pek cesaret edemezdi çünkü o zaman o da dayak yerdi. Sadece Ajax benim köpeğim babamla aramıza girmeye çalışırdı. Ailede herhangi biri dayak yediğinde Ajax üzgün üzgün bakar ve inler dururdu. Babamın aklını başına getirmeyi en fazla başarabilen de Ajax'tı. Çünkü babam da bizler gibi köpekleri çok seviyordu. Ajax'ı sadece bir kez azarladı ama hiç dövmedi. Bütün bunlara rağmen neden bilmiyorum babamı sevip sayıyordum. Onun öteki babalardan üstün olduğunu düşünüyordum. Ama en başta ondan korkuyordum. Bu arada etrafındakileri dövmesini de çok normal buluyordum. Grobstadt'taki öbür çocukların evlerinde de durum farklı değildi. Bazen gözleri morarmış gelirlerdi, kendileri de anneleri de. Sokağın ortasında ya da bizim oynadığımız alanda sızmış yatan babalar vardı. Benim babam hiç bu kadar feci içmezdi ve bizim sokakta bazen apartman katlarından aşağı mobilyaların uçtuğunu görürdük. Kadınlar imdat diye bağırır ve polis gelirdi. Yani bizim evde işler hiç bu derece felaket bir noktaya da varmamıştı. Babam her zaman fazla para harcıyor diye anneme kızardı. Hoş parayı kazanan da annemdi ya, bazen de annem paranın asıl babamın içki sefalarına, yatıp kalktığı kadınlara ve arabasına gittiğini söylerdi. İşte o zaman gerçek bir kavga yaşanırdı. Araba yani Porsche herhalde babamın en çok sevdiği şeydi. Araba tamirde olmadığı zaman babam onu her gün yıkar parlatırdı. Kropstadt'ta ikinci bir Porsche yoktu sanırım. Olsa bile herhalde çalışmadan Porsche sahibi olan ikinci bir kişi yoktu. O zamanlar elbette babama ne olduğunu, niye durmadan sağa sola saldırdığını anlayamıyordum. Daha sonraları annemle babam hakkında daha çok konuşmaya başladığımda kafam biraz aydınlandı. Yavaş yavaş bir şeyleri anlıyordum. Kısaca babam başarılı olamamıştı. Hep daha yukarılara tırmanmak istiyor, bunun içinde hep kıç üstü düşüyordu. Babası onu adam yerine koymamıştı bu yüzden. Hatta evlenmelerinden önce babamın işe yaramazın teki olduğunu anneme söylemiş. Büyük babam, babam üzerinde bir takım planlar kurmuştu. Aile Doğu Almanya malını mülkünü elinden almadan önce olduğu gibi yeniden o gösterişli durumuna dönmeliydi. Eğer annemle karşılaşmasaymış babam çiftlik yayası olacakmış. Kendi danualarını yetiştirecekmiş. Anneme rastladığında kahyalık öğreniyormuş. Derken annem bana hamile kalmış. Babam da öğrenimini kesip annemle evlenmiş. Herhalde sonra bir vakit annemle benim onun şimdiki sefaletine sebep olduğumuza inanmış. Bütün o hayallerinden de geriye kala kala Porsche'siyle birkaç gösterişli dostu olmuş. Babam sadece ailesinden nefret etmiyordu. Onu bütünüyle reddetmişti. Hatta dostlarının onun evli olduğunu, iki de çocuğu olduğunu bilmesini kesinlikle istemezdi. Onun arkadaşlarına rastladığımızda ya da onu evden almaya geldiklerinde babama hep Richard amca diye seslenmek zorundaydık. Buna dayakla öyle bir programlanmıştım ki hiçbir zaman hata yapmazdım. Yanımızda başkaları olduğu sürece o benim amcamdı. Annem için de olay aynıydı. Babamın arkadaşlarının yanında annem hiçbir zaman onun karısı olduğunu söylememeliydi. En önemlisi de karısı olduğunu belli edecek şekilde davranmamalıydı. Sanırım annemi hep kız kardeşi olarak tanıtıyordu. Babamın dostları kendisinden gençti. Önlerinde daha uzun bir hayat vardı. En azından buna kesinlikle inanıyorlardı. Babam hep onlardan biri olmayı istiyordu. Her şeye yeni başlayan biri olmayı. Geçindirmeyi bile başaramadığı ailesi ayaklarına dolanan biri olmamayı. İşte babam aşağı yukarı buydu. 6 yaşımdan 8 yaşıma kadar bunların hiçbirini kavrayacak durumda değildim. Babamın üzerimdeki etkisi sadece okulda ve sokaklarda öğrendiğim o hayat kuralını tekrarlamaktı. Döv ya da dövül. Hayatı boyunca yeterince dayak yemiş annemin de kafasında oluşan buydu. Hiçbir zaman kavgayı sen başlatma ama biri sana bir şey yaparsa aynen karşılık ver, gücün yettiğince diye işliyordu kafama. O artık karşılık verecek durumda değildi. Oyunun kurallarını yavaş yavaş öğreniyordum. Başkalarına hükmedecek ya da ezileceksin. Okuldaki en zayıf öğretmenden başladım. Derste durmadan bir şeyler bağırıyordum. Sınıftakiler bana gülüyorlardı. Ama ne zaman ki daha sert hocaların dersinde de aynı şeyi yapmaya başladım, sınıftaki çocuklar beni kabul ettiler. Berlin'de insanın kendisini nasıl kabul ettireceğini öğrenmiştim. Her zaman başın yukarıda olacak, sesin gür çıkacaktı. En iyisi de herkesinkinden fazla çıkacaktı. O zaman şef rolüne çıkabilirdin. Gırtlağım ve dilimle bir hayli başarılı olduğumu gördükten sonra aynı şeyi kas gücüyle yapmayı denedim. Aslında pek o kadar güçlü değildim fakat bir öfkelendim miydi benden daha kuvvetli çocukları bile yere seriyordum. Artık okulda birisi sinirime dokunacak bir şey yapsa neredeyse sevinir olmuştum. Okuldan çıkınca önüne dikiliveriyordum onu. Çoğunlukla da elimi kolumu kullanmaya gerek kalmıyordu. Çocuklar bana düpedüz saygı duyuyorlardı. Bu arada 8 yaşıma gelmiştim. En büyük arzum bir an önce büyümek, babam gibi olmak, öteki insanlar üzerinde gerçek bir güce sahip olmaktı. Gücümün ne kadar olduğunu bana gösteren bir takım olayları yaşadım bu arada. Babam bir ara iş bulmuştu. Hoşuna giden bir iş değildi bu ama onu içkisini ve Porsche'si için gerekli parayı sağlıyordu. O işteyken ben de öğleden sonraları bir yaş küçük kız kardeşimle evde kalıyordum. Benden 2 yaş büyük bir arkadaş bulmuştum. Kendimden daha büyük arkadaş bulmaktan ötürü gururluydum. Onunla birlikte daha güçlüydük. Kız kardeşimle hemen her gün yeni öğrendiğimiz o oyunu oynuyorduk. Okuldan çıkınca çöp kutularında, tabalarda izmarit arıyorduk. Bulduklarımızı düzeltip dudaklarımızın arasına iliştiriyor ve nefes çekiyorduk. Kız kardeşim de aynı şeyi yapmak istediğinde eline vuruyorduk onu. Ona ev işleri yapmasını emrediyorduk. Bulaşıkları yıkamasını, toz almasını, işte artık büyüklerin bize yaptırdığı ne iş varsa hepsini yapmasını söylüyor ve bebek arabalarımızı alıp gezmeye çıkıyorduk. Arkamızdan kapıyı da kilitliyorduk. Kız kardeşim işleri bitirinceye kadar kilitli kalıyordu. 8-9 yaşlarındaydım bu sıralarda. Rudow'da gezmek için midilli atları kiralayan bir yer açıldı. Önceleri buna fena halde bozulmuştuk çünkü köpeklerimizle birlikte koştuğumuz o son serbest doğa parçası da atların duracağı bir yer hazırlansın diye çitle çevrilmiş ve elimizden alınmıştı. Fakat daha sonra oradaki insanlarla gayet güzel anlaştım. Ahırda biraz çalıştım, atlara baktım. Buna karşılık haftada birkaç kez 10-15 dakika serbestçe ata biniyordum. Tabii bunu harika buluyordum. Atları ve oradaki eşeği seviyordum. Fakat ata binerken beni büyülen başka bir şeydi. Güç ve kudret sahibi olduğumu yeniden kanıtlayabiliyordum. Bindiğim at benden güçlüydü ama onu benim istediğimi yerine getirmeye zorlayabiliyordum. Düşersem yine biniyordum. At bana itaat edene kadar. Ahırda çalışma işi her zaman tıkırında gitmedi. Bazen hiç değilse bir 15 dakika ata binebilmek için para bulmam gerekti. Bize pek harçlık verilmezdi. Annemin indirim kuponlarını paraya çevirmeye, babamın bira şişelerini verip parasını almaya koyuldum. 10 yaşıma geldiğimde bir şeyler araklamaya da başlamıştım. Süpermarketten çalıyorduk. Başka türlü edinemeyeceğimiz şeylerdi arakladıklarımız. Önceleri tatlılar. Öbür çocukların hemen hepsi tatlı yiyebiliyorlardı. Babamsa tatlının dillerimizi çürüteceğini söylemişti. Grobstadt'ta insan yasaklanmış ne varsa yapmayı sanki otomatik olarak öğreniyordu. Örneğin insanın zevk alacağı herhangi bir oyunu oynaması yasaktı. Aslında her şey yasaktı. Grobstadt'ta her köşede bir levha görürdünüz. Yüksek blokların arasındaki park denen yerler aslında birer levha parkıdır. Levhanın çoğu da tabii çocukların şunu ya da bunu yapmasını yasaklıyordu. Daha sonraları bu levhalardaki bazı lafları hatıra defterime yazmıştım. İlk levha bizim giriş kapısındaydı. Merdivenlerde ya da bizim apartmanın çevresinde çocuklar ancak parmaklarının ucuna basarak yürümek zorundaydılar. Oynamak, koşuşmak, paten kaymak, bisiklete binmek hep yasaktı. Sonra çimenliğe geliyordunuz. Her tarafında levhalar. Çimenlere basmayın. Nerede bir avuç çimen varsa mutlaka bu levhalardan da vardı. Şöyle kucağımıza bebeklerimizi alıp çimenlere oturamıyorduk ki. Sonra derme çatma bir gül kümesi. Önünde levha. Koruma altındaki yeşil alan. Bu lafın altına da bir yasa maddesi olduğu gibi yazılmıştı. Eğer derme çatma güllere fazlaca yaklaşırsanız bu maddeye göre cezalandırılırsınız. Yani sadece oyun alanına girmemize izin vardı. Birkaç apartmana bir oyun alanı düşüyordu. Oyun alanı, işenmiş kum, tırmanıp oynamaya yarayan kırık dökük birkaç alet ve tabii dev bir levhadan oluşuyordu. Levha basbayağı demir bir mahfaza içindeydi, camlıydı. O saçma sapan şeyi kırmayalım diye de camın önüne kafes yapılmıştı. Levhada oyun alanı düzeni denmiş ve altına çocukların buradan dinlenme ve eğlenme amacıyla yararlanmak zorunda bulunduklarını belirtmişti. Fakat öyle her canımız istediğinde dinlenmek de yoktu tabii. Çünkü bir sonraki satırın altı kalın kalın çizilmişti. Saat 08 ile 13 ve 15 ile 19 arası. Yani okuldan gelir gelmez dinlenmemiz filan söz konusu olamazdı. Aslında kız kardeşimle benim oyun alanına girmemiz zaten yasaktı. Çünkü levhaya bakılırsa çocuklar orada ancak eğitimleriyle yükümlü olanların izniyle ya da yönetimi altında oynayabilirlerdi. Ve usulca şu da söyleniyordu. Sitenin huzur ihtiyacı özel bir dikkatle gözetilmelidir. Demek ki bir kenarda kendi kendinize usulca lastik top sektirebilirdiniz. Ama sportif top oyunları yasaktı. El topu yok, futbol yok. Erkek çocuklar için bu özellikle feciydi. Onlar da fazla enerjilerini oradaki oyun araç gerecine, oturmak için konmuş banklara ve elbette yasak levhalarına kusuyorlardı. Kırılan levhaları yenilemek herhalde epey pahalıya patlamıştır. Yasaklara uyulup uyulmadığını kapıcılar denetliyordu. Bizim kapıcıyla takışmam için pek uzun bir zamanın geçmesi gerekmedi. Grofstad'a taşındığımız andan başlayarak küçük teneke kaydıraklı, betondan, kumdan oyun alanı fena halde canımı sıkmıştı. Ben de daha eğlenceli bir şey buldum. Yağmur suyu aksın diye yapılmış oluklar. O sırada bu olukların üzerindeki ızgara kaldırılabiliyordu. Sonradan ızgaraları rapt ettiler. Kız kardeşimle birlikte ızgarayı kaldırıp aklınıza gelen her türlü çöpü, pisliği olağa attık. Sonra kapıcı geldi. Bizi tuttuğu gibi apartman yöneticisinin bürosuna sürükledi. 5 yaşındaki kardeşimle 6 yaşındaki ben orada kimlik bildirimi yaptık. Nasıl yapabilirdik bilemiyorum ama. Ana babamıza haber verdiler ve böylelikle babamın bize dayak atması için oldukça iyi bir neden bulunmuş oldu. Oluğu tıkamanın neden bu kadar büyük bir felaket olduğunu hala kavrayamadım. Dere kenarındaki köyümüzde her istediğimizi yapardık ve büyüklerin hiçbiri kızmazdı. Fakat şöyle böyle kavramıştım ki burada, Grofstad'da büyükler size ne verirse onunla oynamak zorundaydınız. Yani kaydıraktan kayabilir ve kumları karıştırabilirdiniz. Oynadığınız oyuna ilişkin kendi düşüncelerinizin olması tehlikeliydi. Kapıcıyla bir sonraki karşılaşmamda durum daha ciddiydi. Şöyle olmuştu. Benim Danua'yla Ajax'la geziyordum. Birden aklıma anneme çiçek toplamak geldi. Köyde ne zaman yürüyüşe çıksam bunu yapardım ama burada apartmanların arasında sadece o haşat olmuş güller vardı. Bunlardan bir iki tane koparayım diye ellerimi kanattım. Koruma altındaki yeşil alan yazısını ya okuyamıyordum daha ya da bunun ne anlama geldiğini kavrayamamıştım. Fakat kapıcının bağıra çağıra ellerini kollarını sallayarak üzerine basmak yasaklanmış olan çimenlikten bana doğru koştuğunu görünce birden uyandım. Herifi görünce birden paniğe kapıldım ve "Ajax dikkat et!" diye bağırdım. Ajax'ım tabii hemen kulaklarını dikti. Sırtındaki tüyler biraz kabardı, şöyle dikildi ve takınabileceği en kötü yüz ifadesiyle herife bakmaya başladı. Kapıcı tabii hemen dönüp yine çimenlerin üzerinden geldiği yere döndü. Ancak apartman girişinde bana yeniden bağırmaya cesaret edebildi. Olanlar hoşuma gitmişti ama yine yasak bir şey yapmış olduğumu sezdiğimden çiçekleri sakladım. Ben eve gidene kadar apartman yöneticisi telefon etmişti bile. Köpeğimle kapıcıyı tehdit ettiğimi söylediler. Çiçeklere karşılık annemden beklediğim öpücük yerine babamdan güzel bir kötek yedim. Yazın bazen sıcaklık dayanılmaz olurdu. Beton, asfalt ve taşlar ısıyı depolayıp yeniden ortalığa yayıyorlardı. Zaten tek tük bulunan çelimsiz ağaçlarınsa hiç gölgesi yoktu ve yüksek bloklar rüzgar kesiyordu. Ne bir yüzme havuzu ne de içine girip serinleyebileceğimiz bir su vardı Grofstad'da. Sadece o beton oyun alanlarımızın orta yerindeki fıskiye. Bazen onun çevresinde geziniyor birbirimize su atıyorduk. Tabii söylemek bile gereksiz, bu da yasaktı ve bizi bu halde görünce hemen kovalıyorlardı. Ve sonra misket oynamak istediğimiz o gün geldi. Fakat Grofstad'da misketi nerede oynayacaksınız? Betonda, asfaltta, çimenlere basmayın denen çimenlikte misket oynanmaz. Kum havuzunda hiç oynanmaz. Hem sert hem de küçük çukurlar kazanabileceğimiz bir zemin gerekir misket oynamaya. Neredeyse ideal sayılabilecek bir misket alanı bulduk sonunda. Yeni dikilen ak ağaçların altında. Fidanlar asfaltın altında kalıp boğulmasın diye her fidanın çevresinde daire şeklinde bir toprak alan açık bırakılmıştı. Sert, temiz ve düzeltilmiş toprak bir zemindi bu. Yani misket oynamak için idealdi işte. Fakat misketlerimizi içlerine yuvarlayacağımız küçük çukurlarımızı açınca bu kez sadece kapıcılar değil, bahçıvanlar da boğazımıza yapışmıştı. Korkunç tehditlerle kovalanıyorduk ve maalesef bir gün bizi kovalayanların aklına güzel bir fikir geldi. Toprağı düzeltmeyip çapalamaya başladılar. Bu da bizim misket oyununun sonu oldu. Yağmurlu havalarda apartmanların geniş antreleri harika birer paten pisti oluyorlardı. En azından olabilirlerdi. Aşağıda kimse oturmadığından birilerinin gürültüden rahatsız olması sorunu yoktu. Antrede paten kaymayı birkaç kez denediğimde üstelik hiç yakınanda olmadı. Kapıcının karısı ortaya çıkana dek gelip patenlerin zemini çizip iz bıraktığını söyledi. Bu işte böylece kapandı. Babamdan dayak yiyene kadar. Kötü havalarda, Grofstad'da durum bizim çocuklar için gerçekten çok kötüydü. Hiçbirimizin eve arkadaşlarını getirmesine izin verilmezdi. Bütün dairelerde çocukların odaları çok küçüktü. Öyle arkadaşların gelmesine elverişli değildi. Hemen bütün çocuklar 2,5 odalık dairelerin bu çoğuncu odasına tıkıştırılmıştı. Yağmur yağdığında bazen pencerenin önüne oturup köydeyken böyle havalarda neler yaptığımızı düşünürdüm. Tahta oynardık örneğin. Yağmurlu havalara kendimizi tam anlamıyla hazırlamış olurduk. Ormandan büyükçe tahta parçaları toplar, kötü havalarda oturup bunlardan kendimize küçük kayıklar yapardık. Ve yağmur çok uzun sürerse de dayanamayıp yağmurluklarımızı giyer, dışarı fırlar, çayın oraya gidip kayıklarımızı yüzdürürdük. Limanlar yapardık. Çam tahtasından kayıklarımızla oldukça ciddi yarışlar düzenlerdik. Yağmurda o kocaman blokların arasına sıkışıp kalmak gerçekten hiç de zevkli bir durum değildi. Mutlaka yapacak bir şey bulmalıydık. Şiddetle yasaklanmış bir şey. Nitekim böyle bir şey vardı. Asansörle oynamak. İşin içinde tabii her şeyden önce öbür çocukları kızdırmak vardı. Çocuklardan birini kapar, asansörün içine atar ve bütün düğmelere basardık. Öteki asansörü de olduğu yerde tutardık. Asansörün içindeki çocuk her katta dura dura ta en üst kata kadar bir posta çıkardı. Bunu bana da birçok kez yaptılar. Özellikle köpeğimle beraber olduğum ve akşam yemeğine vaktinde masada olabilmek için koşturduğum zamanlarda. Çocuklar bütün düğmelere basıyor ve tabii benim 11. kata kadar çıkmam da hayli uzun zaman alıyordu. Bu arada Ajax da sinirlendikçe sinirleniyordu. Orada olması gerektiği için yukarı çıkmak isteyen biri asansöre binince bütün düğmelere basmak ters bir işti tabii. Ondan sonra artık çocuk asansörün içinde çırpınıp duruyordu. Fakat birisinin yemek kaşığını almak daha da fenaydı. Bütün küçük çocuklar evden ellerinde tahta uzun yemek kaşıklarıyla çıkarlardı. Çünkü asansör düğmelerine yetişemez ancak bu kaşıkları kullanarak basabilirdik. Dolayısıyla tahta kaşığın olmadığı mı işim bitikti. Eğer kaşığını kaybedersen ya da öteki çocuklar elinden kaparsa 11 kat tabana kuvvet sürünürdün. Çünkü elbette öteki çocuklar bu durumdaki birine yardım etmezlerdi. Büyükler de kaşığın sadece asansörle oynayıp onu bozmaya yaradığını düşünürlerdi. Asansörler genellikle bozuk olurdu ve bunda bizim suçumuz da yok değildi. Asansörle yarış da yapardık. Aslında iki asansörün de süreti aynıydı ama öbürüne birkaç saniye fark atmayı sağlayan bir takım numaralar vardı. Dış kapıyı hem çok hızlı hem de hassas biçimde kapamak gerekiyordu. Çünkü hızla vurursanız yeniden bir parça açılıyordu. Emniyet kapısı kendiliğinden kapanıyordu gerçi ama ellerinizle destek olursanız biraz daha çabuk yerine oturuveriyordu. Ya da bazen bozuluyordu. Asansör yarışında ben oldukça başarılıydım. Bizim apartmanın 13 katı bir süre sonra bize yetmemeye başladı. Ayrıca kapıcı da sürekli ensemizdeydi. Apartmanda bizi ufak tefek görünüyordu. Çocukların öbür apartmanlara girmesi de şiddetle yasaklanmıştı. Dış kapı anahtarımız olmadığı için zaten oralara gidemezdik. Ama her apartmanın ikinci bir girişi vardı. Mobilya ve buna benzer başka büyük eşyalar filan için. Bu girişler birer parmaklıkla kapatılmıştı. Parmaklıktan nasıl geçilebileceğini keşfettim. Önce başınızı geçiriyordunuz. Geçebilmek için başınızı tam olarak nasıl çevirebileceğinizi bilmeliydiniz. Hüner istiyordu bu. Sonra gövdeyi içeri kaydırıvermek hiç de zor olmuyordu. Sadece şişmanlar bizimle gelemiyordu. Ben bu şekilde bizim çocuklara gerçek bir asansör cennetinin kapısını açmış oldum. 32 katlı bir apartman ve son derece bakımlı asansörler. Asansörlerle daha neler neler yapılabileceğini asıl orada keşfettik. En çok sevdiğimiz oyun sıçramaydı. Asansör çıkarken hepimiz birden sıçrayınca asansör duruyor, emniyet kapısı açılıyordu. Ya da emniyet kapısı hiç kapanmıyordu. Bu sıçramalı yolculuklar gerçekten çok heyecanlıydı. Ve işte olay yaratan bir numara. İmdat freninin şalterini aşağıya değil de yana itince emniyet kapısı asansör giderken de açık kalıyordu. İçine bindiğimiz şeyin ne kadar hızlı gittiğini işte o zaman fark ettik. Beton tabakaları ve asansör kapıları son sürat önümüzden kayıyordu. En müthiş cesaret deneyi ise alarm düğmesine basmaktı. Hemen bir zil çalmaya başlıyor ve asansörün içindeki hoparlörden kapıcının sesi duyuluyordu. Bu bizim için de tüyme işaretiydi. 32 katlı bir apartmanda kapıcıdan kurtulmanın pek çok yolu vardı. Gerçi o her zaman pusuda bekliyordu ama bizi nadiren yakalayabiliyordu. Kötü havalarda en heyecanlı oyun bodrum oyunuydu. Bu aynı zamanda en çok yasaklanmış olandı. Nasıl bilmiyorum, apartmanın bodrumuna giden bir yol bulmuştuk. Orada her kiracının kafesli tellerle ayrılmış bir bölmesi vardı. Ama kafesli teller tavana kadar uzanmıyordu. Yani üzerinde tırmanıp geçilebiliyordu. Orada saklambaç oynuyorduk. Başlarken her şey var diyorduk. Yani her yere saklanabilirdik. Tellerin üstüne tırmanabilirdik. Tüyleri diken diken eden bir şeydi bu. Loş bir durumdasınız. Nerede neyin olduğunu hiç bilmiyorsunuz. Bu arada birisi gelebilir diye de 3,5 atıyorsunuz. Bu korku normaldi. Çünkü Grobstadt'taki en yasak şeyi yaptığımızı seziyorduk. Sonra kiracıların bodrumdaki bölmelerinde en kıyak şeyi kim bulacak diye oynuyorduk. Oyuncaklar bir dolu pılı pırtığı giysiler. Bunları üstümüze giyiyorduk ve tabii sonra neyi nereden aldığımızı bilmiyor ve bulup çıkardığımız her şeyi ortalığa öylece atıyorduk. Bazen de çok hoşumuza giden bir şey olursa kalk gidelim ediyorduk. Bizim apartmanın tam karşısındaki çarşıda bizim için aşağı yukarı yasak yerlerden biri sayılırdı. Orada bizi ürküten felaket bir kapıcı vardı. Özellikle de ben köpeğimle yanına yaklaşınca çok vahşileşiyordu. Çarşıdaki bütün pisliği bizim yarattığımızı söylüyordu. Gerçekten biraz dikkatle bakınca çarşının görünüşü de rezaletti, kokusu da. Dükkanların hepsi birbirinden güzel, kibar ve modern görünüşlüydü de aralarındaki çöp sandıkları doldukça doluyor ve feci kokuyorlardı. Oralardan geçerken kısmen erimiş buz kalıplarına, köpek pisliklerine basıyor, ayağımızın bira ve Coca-Cola şişelerine takılmamasına dikkat ediyordunuz. İşte oradaki kapıcı her akşam bunları temizlemek zorundaydı. Bütün gün pusuya yatıp yere çöp atan birini yakalamaya çalışmasında şaşılacak bir şey yoktu o halde. Ama dükkanlarda çalışanlar çöpleri göz göre göre bidonların dışına attıklarında kapıcı sesini çıkaramıyordu. Sarhoş gençler bira şişelerini nereye boş bulurlarsa oraya salladıklarında kapıcı yine izlemekle yetiniyordu. Ve köpeklerini gezdiren yaşlı kadınlar da onun ağzını açmasına bile fırsat vermiyorlardı. Bu durumda kapıcı da vahşi öfkesini ancak çocuklara yöneltebiliyordu. Biz dükkanlarda da istenmiyorduk. Bizden biri haçlık aldığında ya da herhangi bir şekilde para bulduğunda hemen kuru kahveciye koşardı. Çünkü kahveci tatlı da satardı. Ötekiler de arkasından seyirtirdi. Bu başlı başına bir serüvendi çünkü. Satıcı kadınlar bir sürü çocuğun dükkana doluşup patırtıya başlamasına fena halde sinirlenirlerdi. Üstelik bütün gürültü birkaç kuruşluk bir tatlı almak için kopartılıyordu. Dükkan sahiplerine karşı neden bilmiyorum öfke duyuyorduk. Birimiz dükkanlardan bir şey çalarsa bu oldukça hoşumuza gidiyordu. Dükkanların orada bir de seyahat acentası vardı. Burnumuzu vitrin camına bastırarak kovuluncaya kadar içeriği seyrederdik. Vitrinde çok güzel resimler vardı. Palmiyeler, kumsal, zenciler, vahşi hayvanlar. Bunların arasında bir model uçak asılı duruyordu. Bu uçağa binip o kumsalın üzerinden uçtuğumuzu, palmiyelere tırmanıp gergedanları ve aslanları seyrettiğimizi düşünüyorduk. Seyahat acentasının yanında Ticaret ve Sanayi Bankası vardı. Ücretlerini ticaret ve sanayide çalışarak kazanan insanların oturduğu Grobstadt'ta Ticaret ve Sanayi Bankası'nın ne aradığını o zaman kendimize sormamış, bunu normal bulmuştuk. Bankayı seviyorduk. Temiz, pak giyimli kibar adamlar bize hep dostça davranmışlardı. Onların kahvecideki satıcı kadınlar kadar çok işi de yoktu. Annemin bir şişe içinde biriktirdiği pfenningleri bankacılara götürüp bozdurabiliyordum. Çünkü kahvecideki kadınlar birkaç kuruşluk bir şey alıp da pfennig bozdurmaya kalkışınca çok kızıyorlardı. Ve lütfen deyince bankadakiler bize hayvan şeklindeki kumbaralardan veriyorlardı. O kibar adamlar belki de hırsla para biriktirdiğimiz için pek çok hayvan şekilli kumbaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorlardı. Tabii ben kumbaraya tek pfennig atmadım. Kumbara fillerimiz ve domuzlarımızla kum havuzunda hayvanat bahçesi kurup oyun oynardık. Muzurluklarımız artık doruğuna varmaya başlamıştı ki serüven alanı dedikleri bir oyun alanı kurdular. Böyle bir şeyi planlayan adamların serüven deyince ne anladıklarını bilemiyordum. Fakat herhalde bu işim çocuklar burada gerçekten serüven denebilecek şeyler yaşayacaklarından değil. Büyüklerin çocuklarının burada çok güzel vakit geçirebileceğine inanmasını sağlamak amacından doğmuştu. Serüven alanın çok paraya patladığına eminim. En azından hazırlamak için çok uğraştılar. Sonunda bizim içeri girmemize izin verildiğinde bizi sosyal görevliler karşıladı ve söyleyin bakalım ne yapmak istiyorsunuz filan gibi sorular sordular. Serüven alanındaki serüven insanın sürekli gözetim altında bulunmasıydı. Burada doğru dürüst araç, gereç, düzgün, güzel rendelenmiş tahtalar ve çiviler vardı. Yani bunlarla bir şeyler yapabilirdik. Sosyal görevlilerden biri çekici parmaklarımıza indirmeyelim diye dikkat ediyordu. Bir çiviyi çaktınız mı iş işten geçiyordu. Artık hiçbir şeyi değiştiremiyordunuz. Ama insan bir şey yapmaya başlayınca yarısına geldikten sonra bile birden yapacağı şeyi değiştirmek isteği veriyordu işte. Bir gün sosyal görevlilerden birine eskiden nasıl kovuklar ve ağaçtan gerçek kulübeler yaptığımızı anlattım. Çekiç de tek bir çivi de kullanmadan. Sağda solda bulduğumuz tahta parçalarıyla dallardan. Sonra bu yaptıklarımızı her gün yeni baştan değiştirir, yeni şeyler eklerdik. Ve asıl hoşumuza giden buydu. Görevli ne demek istediğimizi anlamıştı eminim. Ama onun da sorumlulukları ve ona verilmiş talimatlar vardı ya. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.